Ayrım 14. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 244. 30. Behlül Vasili'nin dükkanının önünden geçerken içeri bir göz attı. Yoktu Vasili. Demek haberi iletmek için kendisi gitmişti. Bu kadar önemli miydi bu? Şeyhin söylediğine göre çok önemliydi anlaşılan. Öyle ya, şimdi bunlar telgraflar çekecekler her bir yere. O telgrafları alan sanır ki dedikleri doğrudur. Halk gerçekten kıyama kalkacaktır neredeyse. Oysa kimseler katılmıyor bu savaşa. Şeyhi katılıyor mu? Hayır. Ya kendisi? Behlül kavganın olabileceği yerden bile ırak durur. Arkadan vurmak, o kadarı da olur. Salih Efendi'nin adamıysan uyana kıyacaksın bazen. Arkadan vuracaksın. Ve keseni dolduracaksın bu bozgunda. Keseni doldurduktan sonra da ortalıkta görünmeyecek, ayak altına gelmeyeceksin. Geceleri boğdukları adamın cenazesinde en çok kim konuşuyor? En çok kim ağlıyor? Yine onlar. Biliyor mu bunu halk? Nereden bilecek? Bilse bile kim gidip haber verecek? Diyelim ki haber verdiler. Silah kimin elinde? Bizim, diye geçirdi göğsünü gere gere. Öyleyse güçlü de biziz. Hükümet kim oluyor? Bilmem kim neci oluyor, hiç. Şeyhi Yunan'la işbirliği ediyordu. Said Molla öyle demiş. Biz İngiliz'in kanadı altına girersek her bir şeyimiz geri gelir. Bak, Araplar savaştan beri İngiliz kanadının altında. Şeyhler ne diyorsa, mollalar, seyitler ne söylüyorsa kanun bellemiş İngiliz. Hemen uyguluyor. Biz de eski itibarımızın, eski gücümüzün geri gelmesini istiyorsak İngiliz'de iyi geçinmeliyiz. Hem kim verdi Ege'yi Yunan'a? İngiliz. Tümümüzün efendisi olan istediğini istediği yere salamaz mı? Salar. Öyleyse ses çıkarmayalım. Dediklerini yapalım ki uslu durduğumuza inan getirip o da bizim dediğimizi yapsın. Tez zaman içinde Yunan'ı yine kendi topraklarına salsın. Hem salmasa bile zararı yok. Bize dokunamaz Yunan. Dinimiz, diyanetimize karışamaz. Daha önceden Yunan toprağına geçmiş kentlerimizde hemen şehri şerif uyguluyormuş. İzmir'de ayin seyretmiş Yunan kumandanı. Şapkası koltuğunun altında ve de hazır ol durumunda saatlerce ayakta durmuş. Sonra demiş ki, sizin bu töreninizi gördükten sonra Müslüman doğmadığıma pişman oldum, yandım. Ya, elin keferesi bu kadar saygılı, bu kadar içten bizim dinimize karşı. Ama İttihatçı gavurları, aman Allah, bir numaralı din düşmanı onlar, tümü mason, tümü dinsiz ve Allahsız. Şimdi bir de Mustafa Kemal çıktı. Bu da eski İttihatçı. Sakın olasınız, kanmayasınız benim şeyh biraderim, diyor mektubunda. Bu Mustafa Kemal tümünden de tehlikeli bir İttihatçı. Üstelik masonluğunun, dinsiz ve Allahsızlığının üstüne bir de Bolşevik bu. Kim ona uyarsa bilesiniz ki hemen dinden, imandan sıyrılmış, kıpkızıl kafir olup çıkmıştır. Bunları iletesiniz kentinize. Sizin orası bir büyük kent ve şimdilik işgalden uzak olduğu için direnme çalışmaları yoğundur. Yazdığınız raporda siz de öyle diyorsunuz, korkmayınız. Hemen karşı durunuz. Güzel konuşmalarınız, can alıcı söylevlerinizle önleyiniz direnişi. Deyiniz ki bir dahaki toplantıda bunlara uyan kafir olur. Katli vaciptir. Ve de bir Müslüman evladı bir İttihatçıyı, bir çeteciyi ve de Kuvayi Milliyeciyi öldürürse doğru cenneti alaya gider. Öyle demişti şeyhi. Bunları söyleyeceğimiz bir toplantı falan olursa sen de yardım edeceksin, unutma. Şimdi bunları aklından geçirirken Vasili'nin dükkanda olmadığını şeyhine iletmesi gerektiğini az daha unutuyordu. Tellal'ın sesiyle irkildi. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Çarşamba günü öğle namazından sonra bütün kentli Hüseyin oğlunda toplanacaktır. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Delirdi bunlar, diye geçirdi. Daha sabahın seherinde kuşlar pisliğini temizlemeden tellal çıkarıyorlar. Hemen haberleri iletmeliyim şeyhime. İletmeliyim ki bilsin, aradığı fırsat eline geçti işte, yararlansın bu fırsattan. O söyledikçe ben bağırırım. Bir karıştırırız ki ortalığı, senli seyreyle. Topal Ali gece döner dönmez durumu bildirdi Mustafa Bey'e. Ben her zaman derim de gülersiniz beyim. Bu kentli yaman adam. Hiç yüreği tıpırdamadı Salih Usta'nın. Sanırsın keçe dövüyor, hallaç atıyor. Gizlendik mezarın darlığına, Vasili gövrü önümüzde biter bitmez ağzını tutuverdi Salih Usta. Sonra bir iki mısmılladı bıçağı, işi bitik. Buyur, cebindeki mektup bu. Sağ ol Ali Efe, iyi iş gördünüz yine. Bakalım kefere neler yazmış. Hadi sen durma, bir temizlen. Sabah işimiz çok. Tellal çıkaracağız toplantı için. Telgrafları çekeceğiz. Sahi o işi sen görürsün artık. Bir kese bıraktı komidinin üstündeki telgrafların yanına. Üstü sende kalsın. Bir yerlere para harcamak gerekirse buradan harcarsın. Baş üstüne beyim. Erkenden dal postaneye. Memurlar mırın kırın ederse bilirsin yapacağını. Merak etmeyin beyim, ben bitiririm bu işi. Sonra da başka bir iş verecektim sana ama kalsın şimdilik. Çarşamba günü bir büyük toplantı yapmayı kuruyoruz. Olursa hemen arkadan çıkarsın o işi. Siz nasıl isterseniz. Temizlikten sonra yumuşak yatağında bulunca sabah namazına kalkamadı Ali. Yorulmuştu bir iyice. Günlerdir gece uyumamaya alışmış, gündüzleri silahının üstünde bir iki kestirmişti o kadar. Sıcak suyun gevşettiği bedeni yatağın ılıklığında mıhlanmış kalmış. Kimse de kaldırmamış onu. Bey tembihlemiş olmalı. Güneş gözlerine girince fırladı yataktan. Namaz çoktan geçmişti. İşini bir bitirsin de hele. Öğleyin tümünü birlikte çıkarırdı namazların. Her şeyi de düşünüyordu bu Mustafa Bey. Kendi pusatlarını aradı bulamadı. Yeni pusatlar bırakmışlardı. Biraz uzun, biraz bol geliyordu bunlar ama kentlilere benzemişti Ali. Pantolon giymişti ayağına. Çakşırını aradı, yadırgadı. Sonra gülerek düğmelerini ilikledi, üstüne de ceketi giydi. Beline kuşak sarmasa tam bir kentli olacak. Ama işlemeli kuşağını olduğu gibi bırakmışlar. O da pantolonun kemeri üstüne bir güzel sardı. Para kesesini, tabancasını yerleştirdi kuşağın arasına, bir yokladı kendini. Kentli olmuştu. Böyle köye gitse kim bilir nasıl şaşarlardı. Mavzeri odanın köşesinde asılıydı. Kent içinde yalnız tabanca taşıyorlardı. Beyin buyruğu böyle. Telgrafları aldı, postaneye yollandı. Konak boşalmış gibiydi. Selamlık kısmında kimseler yok. Sokaklar tenha. Herkes işine gücüne başlamış olmalı. Köşeyi dönünce bir simitçiyle karşılaştı. Çıtır gevrekleri ayrı, yumuşak simitleri ayrı dizelemiş, açık tablayı başının üstüne yerleştirerek önünde yürüyor. Arada bir türkü söyler gibi, ''Simit, gevrek, peynir gevrek!'' diye bağırıyordu. Adımlarını sıklaştırdı. Simitçiye yetişince, ''Dur hele ağanın oğlu!'' Simitçi durdu, tablayı başından indirdi. Şaşılacak işti. Tablonun üstü doluydu ve simitçi bunu başının üstünde hiç tutmadan taşıyordu. En yumuşağından iki simit seçti. İki de tulum peyniri aldı eline. Kuşağın arasından kendi kesesini buldu, kocaman bir 100 paralık çıkarıp uzattı. Simitçi üstünü vermeye hazırlanırken ardına bakmadan yürüdü. Bir koca lokma aldı simitten, peyniri dişledi. Susam ve tulum peyniri kokusu boğuldurdu boğazını. Bey yemeklerinden daha tatlı geldi Ali'ye bu. Postanenin önüne geldiğinde simitleri bitirmiş, sigarasını sarmıştı yürürken. Yeni açılıyordu daha postane. Birinci müşteri olarak girdi geniş kapıdan. Telgrafçının yanına sokuldu. Altı kağıdı da uzattı önüne. ''Bunları hemen çekeceksin bey.'' Telgrafçı manipüleyi tıkırdatıyordu, bakmadı yüzüne. Bekledi Ali, ayağını değiştirdi. ''Bey, bunları acele çekeceksin.'' dedim. ''Duyduk, patlamadın ya.'' ''Patlamak üzereyim beyim. Bana verilen buyrukta hemen çekeceksin.'' dediler. ''Devlet işi mi bu?'' ''Devlet işi ya, bir önemli iş ki anlatılamaz.'' Telgrafçı kağıtları aldı, bir göz atar atmaz bıraktı bankonun üstüne. ''Ben bunları çekemem.'' ''Neden ağa, telgraf değil mi bunlar?'' Vallahi emir var hükümetten. Böyle telgraflar çekilmeyecek. Etme güzel ağam. Bak işte yazıları okunaklı. Her bir şeyi tamam. İmzası mühürü de var. Neden çekemezmişsin? Ha anladım, para istiyorsun. Keseye davrandı. Şıngırdata şıngırdata adamın önüne koydu. Al işte. Ne kadar tutuyorsa buradan alırsın. Hiç sakınma. Bol bol al ama hemen çek şunları ki ben varıp beyime aklın aklıyla cevap verebileyim. Yahu ne söz anlamaz adamsın sen, hükümetten emir var dedim, paralı da olsa parasız da çekemem böyle telgrafı ben. Yoksa böylesini çekmeyi bilmiyor musun? Telgrafçının tepesi attı. Her şeye katlanırdı da mesleğine söz gelmesine dayanamazdı. Kaç kişiydiler onlar koca imparatorlukta? Telgrafçı demek kimsenin anlamadığı tıkırtılardan kelimeler, cümleler kurmak sanatı demekti. Kilometrelerce uzaktan haber taşımak üneridir bu. Şu kendini bilmez dağlı gelmiş neler söylüyor sabah sabah. Başını salladı. Git işine adam, kızdırma kafamı, emir var diyoruz, anlamıyor musun? Ben de diyorum ki bana da emir var, çek şu telgrafları diye. Ne edeceğiz şimdi, hangi emri uygulayacağız de bakalım hele. Demesi bu, elbette bana verilen emri uygulayacağız. Abi sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Canın kıymetli mi senin canın? Kuşkulu gözlerle baktı telgrafçı. Ne demek istiyordu bu adam güpegündüz? Kentin göbeğinde ölümle mi tehdit ediyordu yoksa? Yok canım, ardı gelecek herhalde bu sözün. Dur bakalım ne çıkacak gerisinden, biraz alay eder. Canı kıymetli olmayan var mıdır bu yeryüzünde? Yoktur ya, seninkinin keyfini alemde diye sordum. Elbet benimki de kıymetlidir, ne yapacaktın? Yoksa alacak mısın? Telgrafı çekmezsen niyetim o da. Buz gibi oldu çevre. Telgrafçı hiç böyle tehdit duymamıştı. Ortalık bozulalı, bozulmadan önceleri çeşitli davranışlarla karşılaşmıştı. Ama böylesine ikirciksiz, böylesine soğuk şakayla ilk kez karşılaşıyordu. "Yok canım," dedi yine de. "Nasıl alacaksın canımı? Azrail misin sen?" Ali yine yumuşadı. Sanki deminki sözleri eden o değildi. "Bak ağam, sen okumuş kişisin. Bir bakışta bilirsin bu telgrafların önemini. Sana anlatmanın gereği yok. Mutlaka bugün yerlerine varması gerekmiş. Kaç kişiler, kentin tüm yiğitleri imza ettiler buna. Kumandan bey, tüm beyler ve de ahali. İnat etme de çekiver işte. Bak parasını da getirdim. Bakma sen benim sözlerime. Bunun mutlaka gitmesi gerektiğini anla yeter. Olmaz mı?" "Olmaz dedik. Anlamıyorsun. Üstelik tehdit ediyorsun adamı. Tüyün kuruyken geldiğin yere gitsen iyi edersin. Yoksa tepem atıyor dağlı. Tepem atıyor çıkarım şimdi dışarı. Tekmeyle kovalarım seni. Hükümet emri nedir bilmez misin sen?" İyilikli olmayacaktı bu iş. Ne demişti Mustafa Bey? Zorluk gösterirlerse. Gösteriyorlardı işte. Kararını vermesi gerekti. Tehdit etmiş, yalvarmış olmamıştı. Ne yüzle giderdi beyin karşısına? "Beyim almıyorlar mı?" diyecekti. Sonra ayıplamazlar mıydı onu? Ayıplarlardı ki. Kuşağın arasından tabancayı çıkardı. Eliyle üstünü kapatarak bankonun üstüne koydu. Soğuk namlu tam göğsüne geliyordu adamın. Ve birden titremeye başladı telgrafçı. Şakası yoktu anlaşılan. "Sallanayım," dedi. Ali sertleşti. "Delen, zevzeklendiğin yeter. Otur makinenin başına bakalım. Çek şu telgrafları." Tabancanın horozu yavaş yavaş kalkıyordu. Dirense kurşunu yiyeceğinden öylesine emin oldu ki telgrafçı oturdu hemen makinenin başına. Çekti kağıtları önüne, bir tıkırtıdır başladı. Ali keyifle dayandı sağlam bacağının üstüne, gözlerini kıstı. Neden zora koşarlardı insanı aklı almıyordu. İşte çekecekti sonunda. Ölüm ölüm, çektirecekti bu telgrafları. Beyi ona güvenmişti. Güvendiği için de sen çektir demişti. Bunca kişizade vardı bu işi verecek. Neden vermişlerdi ona? Yapacağını bildiklerinden. Öyleyse bu telgrafçının inadı neydi? Akılsızlık işte. Mezarlıkta saklambaç oynayan çocuklar Vasili'nin ölüsünü buldular akşama varmadan. Arandı, tarandı, öldüren bulunamadı. Para için yapmışlardı bu işi besbelli. Tüm cepleri araştırılmış, tersine çevrilmişti. Kim olabilirdi ki? Yolcu sanmışlardı Vasili'yi. İstasyona gittiğine göre yolcu sanmışlar, soymak istemişlerdi. Kısa zamanda yayıldı haber ve hemen ulaştı Şeyh Mehmet Efendi'nin kulağına. Bir örgüt vardı karşılarında, tam yeraltı örgütü. Kiminle ilişki kursa iki günle varmadan yetiyordu adam. Akıl alacak iş değildi bu. Kim haber verebilirdi, kim bilebilirdi Vasili'nin bir işler karıştırdığını? Kosti zehirlendi demişlerdi. Vasili'yi parası için vurdular. Kiminle ilişki kuracaktı şimdi? Bundan sonra kimseyle ilişki kuramayacaktı. En iyisi buydu. Doğrudan Said Molla'ya yazacaktı olanları. O kursun ilişkiyi. Tekin değil bu kent. İyice çığırından çıktı. Dün safa sağlam olan insanlar ertesi gün bakıyorsun yok. Hem sadece o kadar da değil. Daha 10 gün öncesine kadar tekkesinin kapısında şifa diye diz çöküp yalvaranlar kendisine silah çeker duruma geldi. Bir halt karıştırıyor bu iddiatçılar. Bir şeyler yapıyor ya ne? Bir türlü öğrenemiyor. Bir öğrense, bir bozuverse işlerini. Hem direnmeyi de önleyemedi. Daha bir azar artık bunlar. Ahmetli baskınında başarı gösterdikleri iyice anlaşılıyor. İlkin inanmamıştı buna. Yalan kıvırıyorlar. Götürdüklerini yitirip geldiler demişti. Ama doğruydu. Yunan kaynaklarından gelen haber de şimdilik ilerlemeyi durdurduklarını söylüyordu. Ahmetli'den kasabaya döndükleri de doğruydu. Ama kıyı yönünde ilerliyorlardı. Aydın'a girmişlerdi. Ödemiş'e de gireceklerdi yakında. Çok sürmezdi bu. Çok sürmez, ortada bir ada gibi kalırdı Alaşehir. Bakalım o zaman nasıl direnecekler. Kestirecek bunlar tüm kentliği. Bile bile Yunan süngüsünün altına atıyorlar. Şimdi miting yapacaklarmış. Neyin mitingini yapıyorsunuz? Aa avanaklar. Padişahımız efendimiz kaybolmuş. Büyük devletler bizim yerimize karakol görevini siz yapın demiş. Daha ne? Oturup dininiz, diyanetiniz, işiniz gücünüzle uğraşsanız da. Kuvayi milliyeymiş. Millicilik size mi kaldı? Aklınız neredeydi baştan? Ülkeyi işgal ettirip canınızı yabancı ülkelere atacağınıza o zaman vuruşsaydınız ya. Olup bitenleri bir bir mektuba döktü. Said Molla'nın adresini yazarak İstanbul'a gönderilmek üzere Behlül'ün eline sıkıştırdı. O sokağı tutarken kendi de kalktı. Canı sıkılıyordu. Bey kabul ederse bir iki söz ederlerdi. O da dertliydi geçen olaylardan. Ayrı fikirleri savunuyorlardı. Biri İngiliz Muhipleri Derneği'nin eylemci üyesi, öteki Amerikan mandacılığının savunucusuydu. Olsun, bir yerde birleşiyorlardı yine. Kendi başlarına bir şey yapamazdı onlar. Bir başka koruyucu gerekliydi. Konağın kapısından haber gönderdi. Hemen buyur ettiler. Tevfik Bey kapıda karşıladı onu. Buyurunuz efendi, buyurunuz mirim. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Görüşemez olduk ne zamandır. Böyle buyurunuz. Birlikte selamlığa çıktılar. Rahat koltuklara oturdular karşılıklı. Canım sıkıldı bey. Şu son olan işler hiç hoşuma gitmiyor. Benim de hoşuma gitmiyor efendi hazretleri. Ama söz geçiremez olduk. En başta bizimkiler azdı. Kaç kez söyledim. Bey kısmısı avamın önüne düşmez. Onlarla birlikte davranışlar içinde bulunmaz. Bulunursa beylik ününü yitirir. Dinleyen kim? Benim asıl düşündüğüm o değil beyim. Beylik güçlü olunca eski düzenini yine kurar. Beni asıl düzen yapılan işlerdir. Sen git elin Ahmetlisinde pusu kur. Olacak iş mi bu? Kim bilir nasıl kızıyor Yunan? Nasıl öfkeleniyor bizi? Yarın gelecekler. Hiç kuşku olmasın ki yarın gelecekler. Top onlarda. Tüfek en yenilerinden hem de. Duyduğuma göre uçak filan da varmış. Askeri yıllardır bu fırsatı beklemiş. Bizimse hiçbir şeyimiz yok. Ülkemiz harap, insanlarımız bitkin. Kendi başımıza bir şey yapamayız biz. Yapmaya kalktıkça batarız. Kendimizi savunmak olanağımız yok. Hiç 100-150 milisle bir koca ordunun önünde durulur mu? Ölümdür bu. Durduğu yerde kendi kendini yitirmektir. Akıl olsa insanlarımızda diyoruz işte. Bizim düşmanla baş etmemiz olanaksız, çiğner geçer bizi. Ezer, yok eder. Bir tek yolu vardır bunun. Onun karşısında daha güçlüsünü, en güçlüsünü çıkarmak. Siz de aynı fikirde değil misiniz? Hem de nasıl beyim? Müslüman ümmetini durduğu yerde kırdırmanın ne gereği var? Kalıcı değil ki Yunan. Geçen gün haber aldım Said Molla biraderimden. Diyordu ki, İngiliz efendimize söylemiş. Oralarda asayiş düzelsin, İttihatçılar sindirilip eşkıya temizlensin, Yunan'ı çekeceğim demiş. Siz hiç merak buyurmayın. Daha ne değil mi? Ama bizimkiler karşı durur, çeteciliğe devam ederlerse son nereye varır bu işin? Gerekçe bulur İngiliz. Bakın der, asayiş bir türlü düzelmiyor. Düzelmeyince de çekemiyorum Yunan'ı. İngiliz'e kalırsa çekmez pek Yunan'ı ya, benim duyduğuma göre Amerika ağır basıyormuş. Başkanları Wilson karar vermiş. Türkleri ben adam ederim diyormuş. Oraları korumamın altına alacağım. O zaman selam durur İngiliz'de, Yunan'da, görün bakın. Elbette beyim, bilmez miyim? Siz bu konuları bizlerden daha iyi bilirsiniz. Ama benim demem şu, Amerika uzak bize. Oradan yetişinceye İngiliz içimize girmiş durumda. Onlarla iyi geçinirsek daha başka olur değil mi? Hiç olmazsa Amerika gelip de bizi kurtarıncaya kadar kimsenin burnunu kanatmamış oluruz. O büyük ve güçlü ülke için uzak yakın diye bir şey söz konusu olamaz ki. Hemen yetişir. Yeter ki biz isteyelim. Çünkü orada demokrasi varmış. Bir halk bir şeyi istemedi mi öldür Allah o yapılamazmış. Bu bakımdan bizim karar vermemiz gerekiyor. Toplanıp biz Amerikan mandası istiyoruz diye kararlar almamız, bunu onların yönetimine bildirmemiz gerek. Kaç kez söyledim. Gelin işin doğrusu budur, bunu yapalım dedim. Dinleyen kim? Zaten bu ulus neden adam olmuyor? Köpekler gibi dalaşmaya pek teşne de ondan. Vuruşmayı duydu mu aklı da mantığı da bir kıyıya bırakıveriyor. Hadi savaşa. Bir de son zamanlarda öğrendiğime göre yalnız iddiatçıların işi değilmiş bu. Hayır, yine açıkta iddiatçılar görünüyor. Yönetimi onlar yapıyormuş da asıl Bolşevikler sızmış aramıza. Savaşta anlaştığı ülkeleri koyup kaçan Bolşevikler. Tüm yeryüzüne yayılmak istiyorlarmış. Din, iman yokmuş onlarda. Kiliseleri hayvan ahırı yapmışlar. Karı kocalık diye bir şey yokmuş. İsteyen istediğinin karısını çekip alıyor, kocası bir şey diyemiyormuş. Dünya bir bozuldu ki efendi hazretleri, önlemek mümkün değil. Peki hiçbir şey yapmayacak mıyız biz? Çarşamba günü miting yapacaklarmış. Niyetim çıkıp bir kez de doğruları orada söylemek. Ondan sonra hiç karışmayacağım artık. Ne halleri varsa görsünler. Ben müracaatımı yaptım. Kendi adıma Amerikan mandasını istedim. Yakında cevap gelir. O zaman bizimkiler yansınlar, yalvarsınlar bakalım. Ben de bunu düşündüm beyim. Çarşamba gününe bir iyice hazırlanmalıyız. O gün dağıtır, hiç olmadı kuşku salarsak içlerine, bir daha zor direnir bunlar. Keyifle içtiler kahveleri. İkisi birleşirse çok şeyler yaparlardı. Belki dağıtırlardı bile mitingi. Konuşarak tümünü kandırırlarsa toplananların eli kolu bağlanırdı millicilerin. Ne asker toplayabilirlerdi ne de kimseden bir avuç erzak. Açlık ve adamsızlık sonunda kırardı dirençlerini. Bir kez aç kalsın milis, seyreylesen durumu. İlk kendi kumandanına vurur, sonra da başlar çapulculuğa. Tabanı çete değil mi bunun, eşkıya değil mi? Hemen bir düzen tutmalıydılar. İlkin Tevfik Bey konuşacaktı. Sonra Şeyh Mehmet Efendi çıkacaktı kürsüye. Anlatacaktı yapılan işleri ve bunun dindeki yerini. Bolşeviklik iyiydi. Bir kez tutturdu mu bunu, kitle çözülürdü. Neden direniyorlardı, neden savaşıyorlardı şimdi? Yunan askerinin densizliğinden değil mi? İzmir'de iki kıza saldırmışlar. Asker bu, tümüne söz geçirmenin mümkünü var mı? Bakarsın bir densiz çıkar, olmadık işler yapar. Fatih Sultan Mehmet Han Efendimiz Bizans'ı aldığı zaman bu yüzden kaç kişinin kellesini uçurmamış mı? Uçurmuş. Ama gel anlat bizimkilere bunu. Tutturmuşlar bir ırz masalı, sürüp götürürler. Hep o topalın başının altından çıktı bunlar. O zaman sen bey arasına nasıl karışırsın diye sürüp atmak vardı yankisi. Duyulmuştur. Geçen gün bana bile silah çekti utanmadan. Bir şeycikler de yapamadım. Ha ne diyordum? Irz işi diyorlar madem biz de anlatırız Bolşeviklikte ırzın olmadığını. Deriz ki kimin kızı kimin karısı hiç belli değil. Siz Yunan saldırıyor diye savaşa gidiyorsunuz ama bunlar kazanırsa Bolşeviklik gelecek ve tümden gidecek ırzınız. Aynı şeyi düşünmenin coşkusuyla dikildi bey. Bakın bu iyi efendi hazretleri. Siz bunu söylersiniz, ben de durumu anlatırım açık açık. Hiçbiri karşı duramaz. Sorarız. Hani cephanemiz? Ordularımız nerede? Hiçbiri yok. Neyle karşı duracağız düşmana? Korunmaya muhtacız biz. Bir koruyucu mutlak gerekli. Öyleyse bu en güçlüsü olmalı. Gelin hazır toplanmışken karar alalım. Diyelim ki o en güçlüye, gel bizi kurtar. O zaman gelecekmiş. Söz vermiş temsilcisi. Yeter ki biz isteyelim. Oldu beyim. Toplantı yarın. Varayım gideyim ben. Müritleri toplayayım. Başlarına da behlülük atarım. Biz konuştukça onlar onaylar. Sonunda kazanırız kenti. Kazanırız ve eşkıya takımının elinden kurtarırız. Kalktı Şeyh Efendi. Kapıya kadar geçirdi Tevfik Bey. Gülüyordu selamlığına dönerken. Söz dinlemezlerdi ha. Büyük sözünden anlamazlardı. Görsünlerdi. Kentin insanı toplanmışken rezil kepaze olsunlardı da bir anlasınlardı. Dünya kaç bucakmış. 14. ayrımın sonu. Sayfa 259.